5x5'in yeni bölümünden hepinize merhabalar. Ben Mehmetcan Özen.
Ben Cemre Karapınar.
Abi ne haber? Nasılsın?
Gayet iyi. Gayet iyi gidiyoruz. Bugün... Sen nasılsın?
Ben de gayet iyiyim. Bayağıdır şey yapıyorduk ya, böyle haftalık değil de hani böyle 2 haftada bir falan yapmaya başlamıştık. De şu an ben tatilde olduğum için sonunda ardını getirebildik. İkinci uyku bölümü olacak bugün. Nasıl gidiyor abi antrenmanlar?
Güzel gidiyor, bir şikayetim yok.
44 dakika aralıksız kürek çekmeye devam ediyor musun?
Evet ve şöyle bir şey oldu aslında. Ben antrenmanı yaptım. Ondan sonra birkaç gün sonra esas antrenmanlar geldi. Ve biz o esas gelen antrenmanların 44 dakika olacağını sanıyorduk. Yokmuş.
Aa.
Boşu boşuna çekmiş gibi olduk biraz. Ben o hafta komple böyle uzun mesafe, hafif tempo bir şeyler çektim. Ama dün bir kürek antrenmanı yaptım. Aynı antrenmanı 6-7 hafta önce çok daha iyi yapmışım. 3 dakika çekiyorsun, 1 dakika dinleniyorsun, bunu 6 set yapıyorsun. 4-5 hafta önce bunu yaptığımda pace'im, yani 500 metreyi çekme sürem 1 dakika 50 saniyeymiş. Dün yaptım, biraz hızlı başladım sanırım. 1.53 civarında, 1.54 civarında falan oldu. 4 saniye, 3 saniye geri atmışım. Kötüleşmişim bayağı.
Evet, çalıştıkça kötüye gidiyor performans.
ama sıkıntı yok. Devam ediyor, keyif yani. Alıyoruz.
Ya ben de nasıl? Ben de dün kürek yaptım da daha önce 20 dakika yapmıştım. Bu sefer 25 dakika yaptım. Benim de pace'im düşüktü geçen yaptığıma göre. Ama normal olduğunu düşünüyorum. Çünkü böyle antrenman herhalde şey, çok alışkın olmadığım bir metot kürek yapmak. Bir de dün gittim üstüne, yetmedi. Kendim hemen bir mod yazdım. Dedim bir mod yapayım. Gittim kettlebell'le one arm farmer carry, üstüne one arm overhead carry, üstüne bir de 3 dakika skierk. 4 round boyunca bunu yaptım.
Fotoğrafların elimde, paylaşacağım onları. Gözde çok güzel çıkmış.
Evet, sağ olsun Gözde. Onun yüzünden zaten ekstra uzadı antrenman demiş. Yok öyle bir şey ya. Ama arada böyle poz falan verdim tabii ki.
Yok ama bu arada Gözde'yle bir Shoutout'un Türkçesi nedir?
Hiç şu an aklıma geldi.
Bilmiyorum hani. Gözde'ye de buradan selam verelim.
Evet.
Öyle
dinlenir herhalde.
Gerçekten sosyal medya konusunda hem böyle hem istekli hem de ben bir yeteneği olduğunu düşünüyorum. Fikirleri olsun, çekiş açıları olsun.
Evet,
bir
telefonla, bence de yetenek.
Yani ben şaşırıyorum böyle. Çok çok güzel şeyler yaratıyor.
Ben ona arada tiyo veriyorum. Diyorum bak bunu şöyle çek, şunu şöyle çek falan. Çünkü iyi hani, öğrenmeye hevesli. Güzel yani. Belki ileride daha da geliştirir kendini bu konuda.
Kesinlikle.
Zaten onu da bir gün konuk alırız buraya.
Evet alalım.
Biraz da influencer olma yolunda ilerliyor zaten.
Evet ilerliyor ve böyle yani cheesy influencer.
Cheesy influencer değil.
Değil evet.
Aynen öyle. Değil. Aynen öyle. Ben bile 5x5'te paylaşıyorum bazen zaten paylaştığı içerikleri. Hani hem içerik açısından güzel hem de sağlam antrenman yapıyor.
Evet öyle bu bullshitlerle beslemiyor. Yani şey saçmalıklarla insanları beslemiyor diyeyim.
Bugün gelirken yolda Gözde bir tane öyle influencer da değil işte, bir tane antrenör. Şey diye reels atmış Instagram'a işte, tatile gitmeden önce sıkılaşmak için 5 hareket diye. Sıkılaşmak hareketi. Böyle hani İngilizce ya, yani şimdi hani hareketler, onların isimlerini bile daha telaffuz edemiyor. Böyle bir hareketleri de yarım yamalak yapan bir antrenör işte. Yani böyle bakınca gerçekten Instagram süper cheesy antrenman tavsiyelerine doğru gidiyor yani.
Her konuda kötü. Güzel bilgiyi bulmak gerçekten zor.
Evet.
O insanları bulmak gerçekten zor. Bulunca o insanları takip edesi geliyor diyeyim.
Ya biraz işte hani şimdi bizim yaptığımız işte sonuçta sosyal medya üzerinden ya. Ama böyle mesela ben hiç reels yapmayı düşünmem bu konuda ya. Mesela gidelim hadi antrenman tavsiyesi falan reels yapalım. Çünkü hani şimdi çok kolay tüketilen bir içerik olduğu için podcast'i tüketmekle reels tüketmek arasında bir fark var. Tamam, ikisi de içerik, ikisi de sosyal medyada. İşte o da orada hani birazcık şeyi ayırıyor yani. Gerçekten bilgiye ulaşmak isteyen adamla öylesine karşısına çıkan ve hani hiç umursamayıp sadece böyle hate yorumu atan adam ayırdığı için reels yapmaktan uzak duruyorum ben açıkçası.
Ben hiç anlamıyorum vallahi. Yani salonun sosyal medyasında gözlerle diyor işleri. Öyle. Ben anlamıyorum. Çekmekten keyif de almıyorum. Vallahi bilmiyorum ben. Sosyal medyadan da çok anlamıyorum açıkçası. Kusura bakmayın.
O zaman abi bu haftanın filmleri, evet, neler izledin?
Ya ben şundan bahsetmiştim.
Kalifat demeyin elit.
Yok kalifat demiyorum. Ben sana kalifattan 3 kere mi bahsettim?
3 kere bahsettim. Bir kere bölümde 2 kere.
Bende gibi yani nasıl bir hafızaysa artık. Hep aynı şeyi anlatıyorum herhalde. Ben Master and Commander anlattım mı?
Aha yok anlatmadım.
Anlatmadım mı? Bu daha çok efsanevi filmlerdendir. Evet. 2003 yapımı. Russell Crowe gemimizin kaptanı. Evet. İngiltere ile Fransa savaş halinde açık denizlerde savaşıyorlar. Yani biraz cheesy ama yine de güzel. Oyunculuklar çok güzel. Yönetmenliği gayet beğendim.
Oyunculara da bir bakalım.
Fikir de güzel. Oyunculara şöyle bir bak. Şu
Paul Bettany'yi biliyorum.
Bu adamı tanırsın. Aynen. Sonra şu arkadaşı da tanırsın. Şu da Yüklerin Efendisi'nde Pippin'i mi oynuyordu? Yanlış mı hatırlıyorum?
Ya hiç hatırlamıyorum.
Dur bakalım. Billy Boyd. Tabi bunlar Britanyalı aktörler.
Aynen.
Evet. Yüzyıllar Efendisi'nde Pippin oynayan adam var. 2003 yapım film. Ve bunun gibi film pek gelmedi. Ben bu filme çok yüksek puan vermedim. Çok beğenmedim. Biraz da böyle klişelerle dolu olmasından. Ama beni böyle eğlendirdi. Babamla beraber izledik bu filmi. Çıktığı dönemde de bayağı popüler olmuştu. Master and Commander, The Far Side of the World. Russell Crowe gemi yazın belki çıkar.
Ben zaten altı koyuyorum ya.
Şeyi. Öyle mi?
Aynen. İyi, altı filmi ekliyorum.
Çok iyi. Bağlantılı. Yönetmeni de Peter Weir diye bir adammış. Bu arada sen ne izledin?
Ben iki tane film izledim. İkisi de aslında böyle şey olarak karakterler olarak birbirine çok benziyor. Biri Pusher. Matt Mikkelsen'in de ilk filmiymiş yanlış hatırlamıyorsam. Kaç yapımıydı? 96
diyor. 6.
Evet 96 yapımı. Danimarka filmi.
Vay i̇şte, ben çok pardon biliyorum ama ben bunu listeme eklerim arkadaş. Çok iyi.
İzlemedin mi?
İzlemedim izle. Ve çok güzel benziyor.
Üçlemeymiş. Ben ama ikincisini de izleyeceğim. Üçüncüsünü izlemem muhtemelen. Çünkü ikincisi hani film bitmedi zaten. Hmm. Filmin devam edeceğini şey yaptılar. Hikaye bitmemişti. İkincisini de izleyeceğim. Çok hoşuma gitti benim.
İkincisi
salt gerçeklik.
Pusher 2, Pusher 3.
Pusher 3'ü bilmiyorum da ikisi devamı olacak kesin yani filmin. Yani çok salt gerçek bir film ya. Hani uyuşturucu taciri diye çevirmişler Türkçe'de. Gerçekten uyuşturucu taciri olan işte orta yaşlı bir tane adam ve onun genç arkadaşı işte Matt Mikkelsen'in karakteri Tony'ydi yanlış hatırlamıyorsam. Onu anlatıyor işte bunların bulaştığı şeyleri işte adamın uyuşturucuyu alıp satacağım derken polise yakalanması ve işte bütün hayatının kaymasını izlemesini böyle haftanın günleri şeklinde anlatmış film. O açıdan değişik bir anlatım yöntemi ama güzel gayet hani hiç rahatsız etmedi o yönden. Çok hoşuma da gitti sahneler, karakterler. Yani karakterlerin işte bu Matt Mikkelsen'in karakteriyle başroldeki abinin arabada giderken konuşmaları falan böyle o kadar pis, o kadar leş ki yani böyle. Tam işte yani böyle boş uyuşturucu taciri iki kişi nasıl konuşuyorsa onu yansıtmışlar yani. Hiç cheesy bir yanı yok o yüzden. Yani birbirleri olan ilişkileri de keza o şekilde. O yüzden çok gerçekçi bir film. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.
İlginç bir şekilde bunun devam filmlerinde de Pusher 2 ve Pusher 3'te de genelde devam filmlerinin puanları düşen aynı. Çok beğenilmez.
Ona ben de baktım.
Hepsinin hepsi benzer. Yani. Metascore'ları hep 70 civarında. Evet. 70-72 civarında.
IMDb'nin puanları da öyle.
Senaryo yazan ve yöneten de aynı kişiymiş.
Evet.
Neyciymiş bakalım ne yapmış. Belki bir şeyini izlemişsizdir. Şu Neon Demon'u izlemiş. Ha, Valhalla Rising. Bunlar da güzeldi.
Matt Mikkelsen oynuyor.
Drive diye bir film vardı. Onu yönetmiş.
Ben onu izlemedim ama Ryan Gosling oynuyor değil mi?
Evet. Genç kızların yedek sevgilisi.
Güzel bir yorum.
Sonra Valhalla Rising. Bu da güzeldi.
Onu izlemedim. Bak.
Nedense bunun puanı şeydi ama ben biraz beğenmiştim aslında.
Matt Mikkelsen böyle fantastik filmlerde falan çok oynuyormuş. Ya.
Ha, bunda da Mads Mikkelsen oynuyordu. Aynen, Valhalla başladı. Rising'de.
Ben de oradan görmüştüm zaten. Drive falan hiç izlemedim ama ya. Ama hep sonra bu abinin bir şeyi var ya.
Hollywood'a kaymış abimiz.
Aynen.
Ama ya güzel güzel filmleri var sanırım. İzlenir yani.
İkinci önerdiğim film de bizim ilk başta çok sevdiğimiz, burada daha podcast ilk çıktığında ilk konuştuğumuz film Uncut Gems herhalde. Değil mi?
Olabilir.
İlk konuştuğumuz filmin olması lazım. Hatta Yüksel geldiğinde konuşmuştuk. Veya hatta iki bölüm arda arda falan övmüştük Uncut Gems'i. Öyle bir şey olmuştu diye hatırlıyorum ben. Üçüncü bölümde ve beşinci bölümde beni öyle övmüştük sanki. Onun yönetmeninin ilk yaptığı büyük bütçeli film Good Time. Başrolünde yönetmen kardeşlerden Ben Safdie ve Robert Pattinson oynuyor. Yani Gerçekten ben bu kadar iyi film beklemiyordum. Gerçekten kısa ama gerilimi çok yüksek. Hani seyirciyi sürekli böyle şey derler ya işte kanepenin ucunda tutan işte sürekli hiç böyle rahatlatmayan ne olacak ne olacak falan filan diye giden çok hızlı bir film. Yine uyuşturucu tacir de değil ya bu. Soygun yapıp işte hayatlarını kurtarmaya çalışan iki kardeşin öyküsünü anlatıyor. Kardeşlerden biri zihinsel olarak engelli. Ve hani diğer kardeşleri Robert Pattinson onu da yanına alıp şehirden uzaklaşmayı deniyor. Tabii soygun ellerine yüzlerine bulaşıyor ve bir şekilde işler sarpa sarıyor. Ve hani iş birazcık daha böyle trajikomik bir şekilde ilerlediği için hani böyle kardeşini kaçırmaya çalışıyor, yanlış kişiyi kaçırıyor falan böyle hani. Yani durum aşırı derecede bir yerde trajikomik bir hal de alıyor. Ama yine çok gerçekçi bir film. Ayrıca ben bu yönetmenin Safdie kardeşlerin müzik kullanımını hem Uncut Gems'te hem bu filmde çok beğendim. Biraz daha farklı alışılagelmişin dışında müzikler kullanıyorlar. Hani böyle çok değişik nasıl denir? Hans Zimmer tarzı müziklerin biraz daha tekno ile karışmış hali şeklinde farklı müzik tercihleri var. O filme bence çok yakışmış. Bir de kullandığı renkler de ayrıca güzel ya.
O Inception'ın müziklerini yapan abiydi herhalde.
Aynen. Genelde Nolan'la çalışıyor zaten.
Evet, bu arada Star Wars hayranıysanız bu Safdie kardeşler yeni bir projeye daha girişmiş. Obi-Wan Kenobi.
Obi-Wan
Bir
Kenobi
mini
onlardaymış.
dizi çekiyorlarmış.
Ben valla Obi-Wan Kenobi'yi bekliyorum zaten. Safdie kardeşlerdense.
Yine o Star Wars'un yeni şeylerinde, daha doğrusu yeni değil de 2000'lerin başından çekildiği anlarda rol yapamayan eleman Hayden Christensen
İşte
var.
Anakin'le normal zaten şey oynuyor. Ewan McGregor'da değil mi?
Evet,
Obi-Wan
Ewan
abi.
McGregor.
Ewan McGregor da iyi oyuncu zaten onu biliyoruz.
Evet, severiz.
Onu severiz.
Onun en son bir yapımını izlemiştim. Bir diziydi. Bir modacıyı anlatıyordu. Adına da hemen erişeceğim. Neymiş o? Houston. 1970'lerde, 80'lerde popüler olan bir modacı. Adam tabii çok böyle o dönem biraz eşcinselliğe, LGBT'ye insanlar daha karşı olduğu için bazı sorunlar da yaşıyor. Kendi de biraz fazla harcama yapıyor bazı durumlarda ve zor durumlara düşüyor. Onun moda kariyerini anlatıyor. Aslında buradan mini dizi olarak önerelim. Ama not çok beğenmedim.
Ewan McGregor'ın herhalde böyle akılda kalan performansı şeydir.
Trainspotting.
Trainspotting.
Evet.
Yani onun haricinde Obi-Wan Kenobi zaten.
Evet.
Space Jesus. Başka da şey aklımıza gelmiyor yani. Diyelim buradan konuya bağlayalım.
Evet.
Dediğimiz gibi uykunun ikinci parti gibi olacak bu aslında. Hem biraz yine araştırmalardan bahsedeceğiz ama hani spor performansıyla olan ilişkisi ve sakatlık ilişkisi üzerine olacak. Hem de kendi görüşlerimizi, kendi uyku rutinlerimizden belki biraz bahsedeceğiz. O zaman abi uykunun spor performansı olan ilişkisi sözü sana bırakıyorum.
Evet, ilk önce bir ne kadar uyumalı konusuna değinelim. Daha doğrusu bu konuda yapılan çalışmada daha çok anekdotal sorular sorulmuş sporculara. Elit bir sporcunun uyku ihtiyacı nedir diye yaklaşılmış. 2021'de çıkmış Sarcan diye bir araştırmacı yapmış. 12 bireysel ve takım sporu, 12 farklı spordan 175 sporcuya sormuşlar. Dinlenmiş hissetmek için kaç saat uyuman gerek? Sonra bunları uyku günlüğü tutturmuşlar. Normal bir antrenman periyodunda 12 gece uyku saati takmışlar bu insanlara. Sonra sporcuların dinlenmiş hissetmeleri için 8,3 saat ortalama uyumaları gerektiğini düşünmüşler. Sporcuların tabii bu anket sonucuymuş. Ama sporcuların uyku ortalaması artı 6,7 saatmiş. Yani çoğu az uyuduklarını düşünüyorlar. Daha fazla uyumaları gerektiğini düşünüyorlar. Ve sporcuların %71'i bu ortalama 8,3 saatin altında kalmış. Yani çoğu bu en azından bu üç çalışmadaki sporcular az uyuduklarını düşünüyorlar. Biraz daha uyusalar daha iyi olur diye düşünüyorlar. Bu bir anekdotal çalışma. Buradan bizim dinleyici kitlemizin bir kısmına hitap eden uykunun büyümeye etkisiyle ilgili ilk önce bir kısa bir şey söyleyeceğim. Yani bu konuda böyle sağlam bir kanıt yok. Çalışma az ama uykunun büyümeye ve kuvvete etki eden ve bunlarla paralellik gösteren faktörler ile ilişkisine bakan bazı çalışmalar var. Bunlardan yola çıkarak bazı sonuçlara varabiliriz. Çünkü büyümeye etkisi diyoruz ki yani kuvvet artarsa çok büyük ölçüde büyüme de artıyor. Buradan yola çıkarak bazı şeyler söyleyebiliriz. Yani performans da artınca da büyüme de artıyor. Buradan yola çıkarak yani bazı sonuçlara varabiliriz. Önce bir antrenman performansına bakmışlar. Üniversite yaşında erkek halterçilerde 24 saatlik uyku kısıtlamasının performansını etkilere bakmışlar. 2007 yılında Bloomert yapmış çalışmayı ve bulmuşlar ki 24 saat uyku kısıtlaması snatch, clean and jerk ve front squat one rep maxlarında etkisizmiş. Bunların negatif ya da yani pozitif etki zaten çok beklenmiyor. Negatif bir etkisi olmamış. Uykusuz grupta ama front squat yüksek tekrar performansında hafif bir düşüş olmuş. Yani çok yüksek yüksek tekrarlı performanslarda iyi olmayabiliyor. Bunun dışında uykusuz grupta sinirlilik, kafa karışıklığı, yorgunluk, depresyon hislerinde hafif yükseliş olmuş. Unutmayın bu 24 saatlik bu uyku kısıtlaması. Evet. Yani kısa.
Evet.
Sonra daha uzun periyoda bakan bir çalışma var. 3 uykusuz gecenin biceps curl, bench press, leg press ve deadlift etkilerine bakılmış. Bu çalışma biraz eski. 94 yılından Real yapmış. Her geceden sonra one rep max performansları ölçülmüş. Uykusuz grubun performansı ilk gün düşmemiş. Yani az önce gördüğümüz haltercilerde olduğu gibi. Ama sonuna geçen her gün performans düşmüş. Yani buradan da ufak bize bir ipucu veriyor. Bir gece uykusuzluk pek bir sıkıntı olmayabilir. Ama kronik uykusuzluk belki sorun olabilir.
Evet.
Buradan hormonlara ve beslenme ile ilgili etkilere bakacağız. Bir çalışmada bakmışlar. Uyku süresinin ve uyku bölünmesinin testosteron seviyesi, kas kütlesi ve kas kuvveti üzerine etkileri. O Jung, tam düzgün okuyamamış olabilirim, 2015'te bir çalışma yapmış. 1274 ileri yaşta erkeğe bakılan kesitsel bir çalışma olmuş. Yani belli bir zaman aralığında belli bir grupta ölçüm yapmışlar. Ama şöyle bulmuşlar. 5 saatten az ve 9 saatten fazla uyku daha düşük kas kütlesiyle ilişkili çıkmış. Tabii buradan çok az uyumak ya da çok fazla uyumak kas kütlesini düşürür diye bir sonuca varamıyoruz. Ama böyle bir şey bulmuşlar. Belki buradan şu sonuca varabiliriz. 5 saatten az uyumak kas büyümesi için belki de çok optimal değil. Belki bu insanların problemleri var. O yüzden 5 saatten az uyuyorlar. 9 saatten fazla uyuyanlar da belki böyle bir rahatsızlıkları var. Ya da uyurken artık bilmiyorum bir doktora danışılsa daha iyi olur. Yeterince oksijen alamıyorlar belki. Daha uzun
onun için
süre
doktor da değil. Uyku klinikleri varmış sanırım. Uyurken işte seni monitörden izliyorlar.
Evet.
Onlar biraz daha yardımcı
evet,
oluyor.
Aynen. Evet. Evet. Uyku yani bu sonucu bulmuşlar. Ancak hani çalışmanın türü ve deneklerin direnç antrenmanını yapıp yapmadığına bakılmaması çalışmayı değerlendirirken daha dikkatli olmamız gerektiğini işaret ediyor. Sonra uykunun hormonlara ve dolaylı yoldan kas iyileşmesine bakan bir çalışma olmuş. 2011'de Dattilo bakmış buna. Anabolik denen hormonlarda yani testosteron, büyüme hormonu, IGF-1'de düşüş, katabolik diye etiketlenen hormonlarda yani miyostatin, glukokortikoid de yükseliş görülmüş. Bu da protein sentezinde düşüşe ve yıkımına artışa sebep olmuş. Bunu da belirtelim. Böyle bu hormonlarda böyle ani artışlar, ani yükselişler, çok uzun sürede olmayan yükselişler ve düşüşler çok bir şey ifade aynen etmiyor. Fakat bunlar kronik olarak böyle normal olması gereken yerin çok üstündeyse de çok artındaysa belki sıkıntıya sebep olabilir. Sonra uyku kısıtlamasının açlık hormonlarına etkisine bakmışlar. 2004'te Teheri bakmış. Daha kısa uyku süresi leptini düşürmüş, grelini arttırmış. Bu iki olay olunca açlık artıyor. Çok evet, istediğimiz bir durum değil. Buradan leptine de biraz değinelim. Çok kısaca yağ hücrelerinde yapılan bir protein bu. Kanda dolaşıyor ve beyne gidiyor. Yağ hücrelerinin beyne vücudumuzun enerji dengesinin doğru olup olmadığını söylüyor. Eksikliği, düşmesi vücutta adeta açlığı tetikliyor, evet, iştah artıyor.
Ben de bunun hakkında bir araştırma okumuştum bundan birkaç sene evvel. ABD'de hemşireler üzerinde yapılan bir deney. Nöbetlerinde işte uyku kısıtlamasına sebep olacak şekilde nöbet tutan hemşirelerin üstünde yapılan bir deneyde işte bu açlık oranları ve yeme alışkanlıklarına bakmışlar. Eğer bir uyku kısıtlaması söz konusuysa daha fazla yedikleri gözlemlenmiş ve bu dönemlerde böyle kilo aldıklarını gözlemlemişler. İşte aynı senin dediğin şey yola çıkıyor.
Şimdi grelin diye bir hormon da dedik, bu artmış dedik. Bunu daha iyi açıklayan bir tane çalışma var aslında. Şimdi ondan da bahsedelim. uyku kısıtlamasının besin seçimleri üzerinde etkisine gelinmiş. Dediğine çok benzer bir şey. Hogan Camp yapmış 2013'te. Bir grup 8 saat uyumuş, diğer grup ise hiç uyutulmamış. Akşam vardiyasında çalışanların durumu merak edilmiş. Aynı çalışmadan mı bahsediyoruz bilmiyorum.
Bilmiyorum. Ki sonra ben de akşam vardiyasında çalıştığım için sana ondan da bahsedeceğim.
Uyutulmayanlar daha büyük porsiyon yemiş, evet, daha aç hissetmişler ve grelin seviyeleri yükselmiş. Grelin nedir? Ana olarak middede küçük miktarda da ince bağırsak, pankreas ve beyinde salgılanan hormon yükselince açlık hissi veriyor. Sen anlat bana gece vardiyanı şimdi.
Ya ben transfer işinde çalışırken işte gece, diyelim ki transferim gece boyu. Ben oraya gidiyorum 1'de. Benim ilk transferim 3'te. 2 saatim var otelde. Ve böyle otelde gece şey çıkarıyorlar. Otelden otel değişiyor tabii. Açık büfe, bir masanın üstünde kekler, poğaçalar, kruvasanlar, meyveler, sütler, kahveler, her şey var. Ve ben böyle her şeyi yemeye başlıyordum böyle tek tek. Ve biraz kekten yiyorum, biraz gidiyorum meyve yiyorum, biraz kurabiye yiyorum, biraz kruvasan yiyorum, biraz bilmem oradaki poğaça yiyorum. Ve sonra böyle o dönemde ufaktan böyle bir iki kilo aldığımı fark ettim böyle çok yedikçe. Sonra ben de yememe kısmaya başladım. O muhtemelen şöyle bir şey. Sanırım uykusuz kaldıkça vücudun enerji ihtiyacı da artıyor. Ki o da hem açlık hissiyle beraber işte hani biraz daha yemek yiyeyim en azından, çünkü enerjiye ihtiyacım olacak gibi düşünüyor olabilir vücut.
Evet, muhtemelen öyledir. Uykuda hani bildiğimiz gibi daha az enerji harcıyoruz. Evet. Uyanık olunca daha çok enerji harcıyoruz.
Bir de uyanık tutmak için de vücut ekstra enerji harcıyor.
Muhtemelen bir de uyanıkken yani insanın yemek yemeye daha çok vakti oluyor. Açlığını daha çok hissediyorsun. Evet, uyurken açlığını hissetmiyorsun. Aynen. Bunun da etkisi vardır. Yani uzun uyku büyük ihtimalle daha iyi burada. Evet. Uyku kısıtlaması olmaması daha iyi. Hormonlar açısından da. Yine hormonlara bakan bir çalışma var. Uyku kısıtlamasının akut hormonlar etkilerine bakmış. Lamon 2021. Bir günlük kısıtlama ertesi gün kas protein sentezini %18 düşürmüş. Ertesi gün gün ortası kortizolünü, yani bunu da biraz katabolik bir hormon olarak tanımlayabiliriz. Yani tam olarak katabolik diye bakamayız ama bu bağlamda olumsuz bir şey olarak görebiliriz kortizolü. %21 arttırmış. Yani iyi bir şey değil. Ertesi gün de testosteronu %24 düşürmüş. Gerçekten çok büyük bir düşüş. Bu etkiler beni gerçekten şaşırttı. Bunlar böyle geçici etkiler midir yoksa gün sonuna doğru düzeliyor mu ne oluyor bilmiyorum. Ama bu yüzdeler beni şaşırtmıştı aslında. Sonra bir de kalori alımına etkisine bakmışlar. Calvin 2013'te yapmış. 8 gün boyunca bir grup normal uyumuş. Diğer grubun uykusu 3'te 2 oranında kısıtlanmış. Yani 9 saat uyuyorlarsa 3 saat uyumalarına izin verilmiş. Uykusuz kısıtlanan grubun kalori alımı 500 kalori artmış.
Evet.
Gerçekten çok fazla bir miktar bu. Yani uykun kısıtlanınca hem hormonal olarak ya da belki de psikolojik olarak ya da çok vaktin biraz daha fazla olduğundan dolayı açlığı hissetmek için daha çok kalori alıyoruz. Vücut kompozisyonu için pek iyi değil ve iyileşme ve performans için de pek iyi değil. Evet. Bu şu an bahsettiklerimizden bunu anlayabiliriz. Sonra uyku ve vücut kompozisyonuna bakan, şimdi vücut geliştirmecileri ya da fiziğin geliştirmek isteyenleri ilgilenen biraz daha direkt bir çalışma var. Uyku ve vücut kompozisyonu diye bir çalışma. Wang yapmış 2018'de. Aynı diyet ve beslenme protokolü uygulanan iki grup varmış. Bir grubun uykusu haftada 5 gün 1 saat düşürülmüş. Yani atıyorum 8 saat uyuyorlarsa hafta içi. Bu 7 saati düşürmüşler, 7 saat uyumuşlar. İki grup da aynı kiloyu kaybetmiş. Ama normal uyku uyuyan grubun kaybettiği yağsız kütle %17, az uyuyan grubun kaybettiği yağsız kütle %42 olmuş. Gerçekten büyük bir miktar. Tabi denek sayısı biraz daha fazla olursa ne olurdu bilmiyorum.
Evet.
Ama yani daha çok kas kaybediyor olabilir az uyuyanlar. Bunların en azından bu sonuca varabiliriz. Sonra benzer bir tane daha çalışma var. Nedal Çeva 2010'da yapmış. Aynı kaloriyi alan ve fiziksel aktivite yapan iki grup var. Bir grup 5,5 saat, diğer grup daha optimal olarak iddia edilen 7,5 saat uyumuş. İki grup da aynı kilo kaybetmiş. 5,5 saat uyuyanların yağsız kütle kaybı %80, 7,5 saat uyuyanların %52 olmuş. Yani çok büyük miktarda kilo kaybetmemişler ama Yani yine az uyuyanlar daha fazla yağ sütle kaybetmişler. Yani ki kaybettikleri kütlenin %80'in yağ sütle olması gerçekten çok büyük bir olay. Ve bu istatistiksel olarak belirginmiş. Yani gerçekten buradan böyle hafif sonuca varabileceğimiz bazı kanıtlar var aslında. Yani az uyumak vücut kompozisyonu için iyi, kas kazanımı için kötü, yağ kaybı için kötü. Biraz daha fazla uyunabilse daha iyi olur.
Evet.
Bir de sonra ruh hali değişimlerine bakmışlar. Az önceki bir çalışmada da bundan biraz bahsetmiştik. Buna benzer bir çalışma. Uyku kısıtlaması ve egzersiz kısıtlamasının sağlıklı yetişkinlerdeki ruh haline etkilerine bakmışlar. Egzersizlerini de kısıtlamışlar bunların. 87 denek 10 geceliğine 6 saat uykuyla sınırlandırılmış. Deneklerin yorgunluğu ve anksiyetesi artmış.
Evet.
Ruh hallerine de kötü etki etmiş. İş performanslarına da buradan belki kötü etki edebileceği sonucuna varabiliriz. Sonra sakatlığa geçelim buradan. Milevski 2014'te yaptığı bir çalışma. 21 ay boyunca uyku süresi ve sakatlık ihtimaline bakmış. Gecede ortalama 8 saatten az uyuyan sporcular 8 saat ve daha fazla uyuyanlara kıyasla 1,7 kat daha fazla sakatlanmış. Gerçekten yüksek bir oran.
Evet.
Ve sakatlanma ihtimali de şimdi yüksekten düşüğe sayıyorum. 6 saat uyuyanlar en çok sakatlanmış. Sonra 7 saat uyuyanlar. Sonra burada bir garip geldi bana. 5 saat uyuyanlar. Heh. Artık istatistiksel bir şey midir? Yoksa böyle...
5 saat az mı uyuyan vardı acaba veya?
Açıkçası bilmiyorum. Ya evet olabilir. Muhtemelen öyle.
Burada hani eşit mi dağıttılar? Onlar evet. Değil sanırım. Evet.
Sonra 8 saat uyuyanların sakatlanma ihtimali daha düşükmüş. Ve 9 saat uyuyanların sakatlanma ihtimali daha da düşükmüş. Yani burada çok büyük ihtimalle daha fazla uyursan sakatlık ihtimalin o kadar düşük
evet.
Sonucuna varabiliriz.
Evet öyle. Yani burada zaten ilk bölümde şeyden bahsetmiştim. Hani no REM uykusu biraz daha fiziksel yenilenme ve vücudun kendini toparlaması, hücrelerin yenilenmesiyle alakalıyken hızlı göz hareketlerinin olduğu REM uykusu emosyonel mutluluk işte ve hani beynin bir nevi bütün gün maruz kaldığı çöpleri boşaltması gibi işte rüyalar ve duygusal durumunu daha stabil hale getiren bölüm. Yani burada hani baktığımızda bu sakatlık ilişkisi her ikisiyle de alakalı olabilir. Tamam belki yavaş uykuda dinleniyor vücut ama beyni işte REM uykusu yeterince uzun değilse veya işte uyku döngüleri vardı. Diyelim yeterli uyku döngüsü olmadıysa gece boyunca uyku esnasında belki psikolojik olarak etkilediği için de hani o stresten uzaklaşamadığı için de sakatlanıyor olabilir buradaki sporcular. Hani ikisi muhtemelen birbiriyle bağlantılıdır. Hani hem fiziksel hem psikolojik olarak.
Bence de. Sonra bir de insan düşünüyor böyle ben uygun kötü olsa da güzel egzersiz yaparım. Bunun etkilerini böyle telafi edebilirim belki. Hı hı. Ona bakan bir çalışma da olmuş. Fiziksel aktivite uykusuzluğun zararlarını ortadan kaldırılabilir mi diye sormuşlar. Chen 2021. 341.248 deneyin. Yani bayağı bir yüksek bir denek havuzu. Uyku sürelerine, uyku bölünmelerine ve fiziksel aktivitelerine bakılmış. 15 yıl sonra aynı ölçümü yine yapmışlar. Uzun uyku süreleri, burada uzun uyku süresi olarak 8 saat ve üstü demişler. Uykuya dalma güçlüğü ve uyku ilacı kullanımı ile kardiyovasküler ve diğer sebeplerden ölümün ilişkili olduğunu gözlemlemişler. Yani çok fazla uyuyanlarda da böyle belki de bir problemin belirtisi olabilir bu. Ben buradan şu sonuca varmayı doğru bulmuyorum. Çok uyumak zararlıdır sonucuna varmıyorum. Ama çok uyuyorsanız belki altında yatan başka sebepler vardır. O yüzden olabilir diye bakıyorum ben buna. Çünkü bu sonuca varmaları bana biraz garip gelmişti. O yüzden böyle düşünüyorum. Ama kısa uyku süreleri 6 saat ve 6 ölüm oranı arasında ilişki görülmemiş ilginç bir şekilde. Fakat hem uykusu kısa olup hem de fiziksel aktivitesi düşük olanların ölüm oranları yüksek çıkmış.
Hem uyku az hem fiziksel aktivite
düşük.
Düşük.
Evet. Bu da beklenen bir sonuçtu aslında. Bu en azından şaşırtmadı beni. Ve demişler ki fiziksel aktivitenin kötü uykunun olumsuz etkilerini hafifletebileceği sonucuna yani varmışlar. Ama tabii öyle çok da aşırı şeyler beklemeyin. Evet, az uyuyorsanız belki egzersizle onun sağlık etkilerini biraz olumsuzu biraz daha olumluya doğru yaklaştırabilirsiniz. Hı hı. Ama böyle ben az uyuyorum ama spor yapıyorum diye yani birbirini yeni tutmuyor.
Aynen tutmasın.
Evet ya uyku büyük ihtimalle burada yani egzersiz de önemli de hani egzersizle telafi etmeye çalışmayın az uykuyu.
Bak çok bilmiyorum. Garip bir tane daha bir şey söyleyeyim. Bunu da birkaç sene evvel yine okumuştum. Şey de olmuyormuş. Mesela sen hafta içi çalışıyorsun. Hafta sonu off'sun. İzin günün. İzin günlerin var. İşte normalde 4 saat 5 saat uyuyorsun işte. Sonra hafta sonu ben 12 saat uyuyayım dediğinde yine o uyku birbirini dengelemiyormuş.
Evet. Ben de okumuştum bunu. Gerçekten yani o gün uyumak gerekiyor.
Telafi edemiyorsun.
Evet.
Ki yani yine bir önceki bölümde şeyi bahsetmiştim. İşte sinaptik plastiklik ve işte destek hafıza olaylarından falan. Hani bir şey öğrendiğin zaman hemen üstüne uyuman lazım ki işte REM uykusu esnasında o uyku beyinde işlenmeye devam etsin ve o şekilde hafızanda kalsın yani öğrenmiş olanı kalıcı olarak diye bahsetmiştim.
Bu arada şey plastikliği de açıklar mısın?
Ya uzun süreli öğrenme oluyor aslında. Kısaca sanırım. Yani herhalde en kısa şekilde uzun süreli öğrenme.
Uzun süreli öğrenme yeteneği gibi mi?
Aynen öyle.
Tamam.
Sinaptik plastiklik uzun süreli öğrenme gibi düşünebilirsiniz.
Buradan şekerlemenin performansına etkisine bakan bir tane çalışma var. Yeni çıkmış burada 2021'de. Swapney diye biri yapmış. 18 çalışmayı alan bir meta analiz yapmış. Ve görülmüş ki şekerleme kısa sürede hafıza, dikkat ve tepki sürelerinde iyileşme sebep olmuş. Tekrarlı sprintlerde, zıplamada, dayanıklılıkta ve spora spesifik teknik ve yetenek performanslarında iyileşme görülmüş. Ve buradan şu öneriyi yapmış araştırmacı. Sabah antrenmanını sporun teknik kısımlarına odaklanmak için kullan. Saat 13-14 gibi 1-1,5 saat uyu. Böylece spor yeteneklerin ve öğrenme sürecin iyileşir. Evet. Ve demiş ki ayrıca antrenmanı şekerlemeden en az 1 saat sonra yap ki iyice uyanmış ol.
Aynen.
Yani böyle yüksek yetenek gereksinimi olan, teknik gereksinimi yüksek olan sporlar yapacaksan bunun tekniklerini belki sabah çalışmak daha iyi olabilir. Ondan sonra belki birkaç tane antrenman yapıyorsa profesyonel sporcu. Sonra daha ağır, daha zorlayıcı, belki kondisyon içeriyorsa daha çok böyle kondisyona, kuvvet içeriyorsa daha çok kuvvete odaklanan kısımları belki de öğleden sonra yapmak daha iyi olabilir.
Ya daha mantıklı bir
fikir vermiş.
Biz hiç mesela yani ben kamplarda hep tam tersi olur. Sabah uyanırsın saat 5'te ilk önce kondisyon antrenmanı. Sonra öğlen fiziksel yok öğlen teknik antrenmanı, akşamüstü fiziksel antrenman.
Ya sanırım fiziksel kuvvet. Sanırım çok geleneksel sporda bu böyle işliyor.
Aynen.
Ama demek belki de daha iyi yollar olabilir. Acaba geleneksel sporlarda da bunlar denense acaba nasıl olur?
Yani ya muhtemelen deneniyordur ya.
Evet ya da böyle gerçekten uygulansa.
Aynen öyle. Muhtemelen uygulanıyordur böyle daha üst seviye spor kulüplerinde. Ben uygulandığını düşünüyorum. Bir bakmak lazım tabii. Mesela İngiltere'de belki de böyledir.
Kim bilir?
Yani.
Sonra bir de nasıl uyumalı diye bir soru sorulmuş. 2020'de Jabek diye bir araştırmacı antrenman ve uyku eğitiminin vücut kompozisyonuna etkilerine bakmış. İki grup 10 hafta aynı antrenmanı yapmış. Birine sadece antrenman, diğerine antrenmanı ek olarak uyku optimizasyon eğitimi verilmiş. Şimdi burada uyku optimizasyon eğitimi ben çalışmanın tamamına ulaşamadığım için detaylarını öğrenemedim. Ama büyük ihtimalle senin de burada bahsettiğin uyku hijyeni verilmişti diye tahmin ediyorum ben. Bu sadece bir tahmin. Tam çalışmaya ulaşamadığım için bilemiyorum. Şu sonuca varmışlar. Eğitim alan grup hem daha fazla kas kazanmış hem de daha fazla yağ kaybetmiş. Yani o uyku hijyeni denen olayı, evet. Uyku sorununuz varsa öğrenseniz belki güzel olur.
Evet. Bu uyku hijyeni de kısaca böyle şeyi falan içeriyor. Hani yatağı işte sadece uyumak için kullanın. Böyle işte televizyon veya iş yapmayın. İşte bulunduğunuz oda tamamen sessiz ve karanlık olsun uyuyacağınız zaman. İşte o sıcaklık ortalama bir sıcaklık olsun. Hani ne çok şey soğuk ne çok sıcak. Yani... Uyumadan önce bilmem elektronik cihazlarla ilgilenmeyin vesaire vesaire bu tip şeyler işte uyku hijyenini oluşturuyor aslında bayağı evrensel bir şey.
Yani uykuyu böyle daha iyi yapmak için
evet.
Bir şey yani. Ha, sorunlar yaşıyorsanız belki bunu öğrenseniz iyi olur.
Ha bir de stresten uzak durmak var uyku hijyeninde.
O zaten çok önemli.
Evet,
birazdan geliriz zaten. Bir de buradan garip bir şeye geleceğiz. İdeal uyku pozisyonu var mı diye bir soru sormuş. Burada da IE3 Rehab diye yazılıyor. YouTube'da bir kanal var. Oradaki birkaç tane çalışmalar var. orada sunan kişinin bahsettiği. Onlardan birkaç tane bulgulardan bahsedeceğim. Bunlar biraz daha böyle trivia gibi geliyor. Ama sonra başka şeylere de değineceğiz. Bunlar da uyku pozisyonları ile ilgili ilginç bulgular var. En yaygın uyku pozisyonu sağ ya da sola yatarak uyumakmış. Uyku esnasında gençler yaşlılardan daha sık pozisyon değiştiriyorlarmış. Genç sağlıklı erkekler bir gecede ortalama 7 pozisyonda uyuyorlarmış ve 32,42 kere pozisyon değiştiriyorlarmış. Yani bayağı insan hareket ediyor ama yaşlandıkça hareketleri azalıyormuş. Ya ve düşünmüşler ki öyle ideal bir uyku pozisyonu aslında yok. Yani herkes için değişir. Sen kendini nasıl rahat ediyorsan ya da bir sakatlığın varsa belli bir pozisyonda uyurken ağrıyorsa o şekilde uyuma. Yani kısaca buna gelebiliriz. Sonra 2016'da Kerr'in yaptığı bir çalışma var. Burada da kısaca uyku pozisyonu ile bel ağrısı arasında ilişki bulunamamış. Yani burada da kişiden kişiye değişir. Kimini sağ yatarken bel ağrıyabilir, kimini sırt üstü yatarken bel ağrıyabilir. Bununla ilgili bir ilişki bulunamamış. Sonra 2018'de de Holdaway bir çalışma yapmış. Bu sefer de uyku pozisyonu ile omuz ağrısı arasında ilişki bulunamamış. Yani buradan da görüyoruz ki tamamen kişisel duruma bağlı. Aynen. Sonra Gordon 2007'de dik yatmak boyun omuz ağrısı ile ilişkiliymiş. Yan yatmak ise en az boyun ve omuz ağrısına sebep olmuş. Yani bazı rahatsızlıklardan dolayı şu an aklıma hiç gelmedi ama dik yatmak zorunda kalabiliyor insanlar. Evet. Böyle hafif böyle açılı 45 derece gibi. Boyun ve omuz ağrısı ile bu çok ilişkili bulunmuş. Yani büyük ihtimalle böyle uyumak en azından yani içten kişiye değişir diyoruz ama böyle uyumak, böyle dik uyumak büyük ihtimalle iyi değil.
Evet.
Ağrı için. En azından bu sonuca varabiliriz. Bir de sonra denmiş ki uyurken omurgamızın düz olmasına gerek yok. Çünkü bu imkansız.
Tabii imkansız ya. Evet. Abi Instagram'da öyle postlar ya. Uyurken boynunun altına bilmem bir şey sıkıştır.
Evet.
Belinin altına havlusa, kalçanın altına da şey. Öyle uyunur mu zaten? Bak sen dedin. 7 kere farklı pozisyona giriyor. 32 kere bilmem pozisyon değiştiriyor diye. Öyle bir şey mi kalır yani?
Yani eğer böyle uyandığında bir problemin yoksa öyle dizinin arasına yastık koymak, belinin altına bir şey koymak. Ya yani problemin yoksa denemem. Ama eğer böyle insan ağrı hissedince her şeyi deneyesi geliyor. Ama belki de kendin denedin, bunu iyi buldun. Öyle uyumaya devam et tabii.
Öyle gerçekten maksimum bir döngü uyuyorsun.
Açıkçası hiç bilmiyorum. Hiç öyle uyumadım, bilmiyorum.
Ya. Ya uykuda en önemli şey yatak ve yastık ya. Ona eminim ben. Çünkü benim işte şimdi tekrar yatağım bozulmaya başladı. Eskidi bayağı. İşte bundan kaç sene önce? 4 sene, 5 sene önce falan değiştirmiştim yatağı. Değiştirmeden önce yine böyle uyuyordum. Uyandığımda her yerim ağrıyordu. Sırtım falan o kadar kötü uyanıyordum ki. Şimdi değiştirdim yatağı mesela. Bayağı etki etmişti uyku şeyime yani. Uyku hijyenini, kalitesini arttırmıştı. Herhalde öyle dedi. Mesela şimdi tekrar bozulmaya başladı yatak. Hala işte o yani aynı şeyleri hissediyorum mesela. Yatıyorum, uyandığımda sırtımın bir kısmı ağrıyor, bilmem kolum ağrıyor, omzum ağrıyor falan. Ya yatak kesinlikle önemli burada, uyuduğunuz yer veya.
Bence de önemli. Böyle uyurken uyanınca ağrıyla uyanıyorsanız hani bunlara bakılmalı.
Evet, o genelde yataktan dolayı oluyor ya.
Yani bu burada pozisyonlar ya da nasıl uyuması ile ilgili şu sonuca varabiliriz. Belli bir uyku pozisyonu ağrıya sebep oluyor diyemiyoruz.
Evet.
Kişiden kişiye, durumdan duruma değişebiliyor. Kısaca en rahat nasıl uyuyorsan öyle uyu.
Evet.
Ama tabii burada yani uyku dedik. Öyle uyku yatağa yatınca insanın uykusu hemen gelmeyebiliyor. Bunun altında çok ciddi sorunlar yatabiliyor. Psikolojik sorunlar yatabiliyor. Şimdi stres. İnsanlar işte ilaçla uyumak zorunda kalıyor. Ben bizzat geçmişte bunu yaşadığım için söyleyebilirim. Yani şu kadar uyu, 8 saat 9 saat uyu deyince bir insana öyle hemen kolay uyumuyor. O şekilde olmuyor. Bunun altında yatan sebepler oluyor. O yüzden uyku probleminiz varsa bir psikiyatriste görünmeniz iyi olabilir.
Veya yani işte altında bir
sorun yaşayabilir.
Abi uyku apnesi falan da çok ciddi bir sorun.
Evet.
Nüfusun yani azımsanamayacak derecede bir bölümünü etkiliyor. Ve hani bu genelde anlaşılamıyor. Çünkü uyurken biri izlemiyor seni normalde. Doktorun yanına gidiyorsun. Doktor da izlemiyor. O yüzden hani uyku kliniğine gitmek, orada bir gece uyumak bayağı yardımcı olabilir. Hani belki bir rahatsızlığınız vardır ve bunu anlamanız konusunda, tedavi konusunda. O yüzden onunla da şey yapmaktan çekinmeyin yani. Öyle bir yere başvurmaktan da.
Evet.
Çünkü bayağı hayat kalitesini çok düşürüyor uyku apnesi. Hatta böyle ölüme kadar götürüyormuş. Bu yani önemsenmediği sürece.
Ya kesinlikle oluyordur. Yani onun dışında böyle bilerek ayakta kalmaya çalışan insanlar da oluyormuş. Yani o şekilde vefat edenler de oluyor. Hmm. Bazen oyunlara bağımlı olan insanlar. Günlerce aralıksız oyun oynuyorlar. Sonra bir bakıyorlar. Yani uzak doğuda çıkıyor örneğin haber. Çok uzun süre oyun oynamış, ölmüş. Tabii altında yatan sebebi bilmiyoruz da. Yani
oturmakta
bir şey oluyor büyük
ihtimalle. Sıçmamaktan yani. Bir şey olabilir yani. Hiç kalkmadıysa.
Ya, gerçekten kötü bir şey. Uykuya gerekli önemin verilmesi gerekiyor.
Evet.
Yani uyku hijyeni, eğer uyku problemi yaşıyorsanız düşünün. Yine uyku problemi yaşıyorsanız psikiyatriste ya da bir uyku kliniğine gidin. Bu sorunu çözmeye çalışın.
Evet.
Sadece antrenman performansını etkilemez bu.
Hayat kalitesini
aynı
çok
hayat
etkiliyor.
Hayat kalitesini,
ya.
İş performansınızı. Yani
ya, asabi bir
her
insan
etkiliyor.
Oluyorsunuz yani. Bu böyle.
Evet.
Doğrudan etkiliyor hani.
Gerçekten öyle.
Şey peki hani şeyi sorayım sana böyle. Uykusuz, arda arda uykusuz kaldığın süre nedir? Böyle hiç düzenli uyku uyumadan. Kaç
arda
saat
arda.
Uyumamışsındır. Kısıtlamayla veya başka bir şey.
Ya galiba uyumak istesem de 40 saat falan uyuyamamıştım bir dönem. 2014 ya da 2015 olabilir. Ya vücut geliştirmeye de uğraşıyordum o zamanlar. Dersler konusunda da biraz stresliydim sanırım. Hatırlıyorum böyle bir 40 saat falan uyumamıştım. Onu hatırlıyorum. En kötü soydu. Aralarda böyle derste kafayı koyup kestirdiğim
yarım saat falan.
Olmuştu galiba.
Aynen.
Yani o yüzden aralıksız denilebilir mi bilmiyorum.
Deniyor ya. Tam yani, bir uyku döngüsü uyumamış oluyor.
Evet
çünkü.
Ama yani 40 saat falan uyumamıştım.
Evet.
Çok kötüydü. O dönemler ciddi uyku problemi yaşamıştım. Böyle her türlü besin desteğini denemiştim. Yok melatonindir. Sonra pasiflora gibi şeyler. Dinlendirici, rahatlatıcı şeyler. Çaylar.
Yalan yok.
Her şey evet. Yani böyle azıcık işe yarıyorlar.
Aynen.
Ama gerçekten sorunu çözen şeyler değil.
Değil.
Böyle bir yara var ve o yaraya yara bandı yapıştırıyorsunuz.
Evet.
Yani derinliğe inmek gerekiyor. Sorun neyse yani onu oradan çözmek gerekiyor aslında. Yani benim böyle olmuştu. Evet. Senin?
Ya benimki de tamamen uyku kısıtlaması olmuştu işte işten dolayı transfer işindeyken 36 saat boyunca çalışmıştım. Yoğun bir dönemde. Hani ben de senin gibi aralarda böyle bir havalimanında yok bir araçta yok işte şeyde falan otelde falan böyle hani 30 dakika 40 dakika falan böyle belki 2 kere belki 3 kere falan uyumuşumdur hani toplamda o saat içinde. O da böyle şey bir uyku zaten hani daha evre 1'desin. Evre 2'ye bile geçemiyorsun muhtemelen. O yüzden hani uykuyla uyanıklılık gibi bir şey. Yani tam böyle şey değil. Ama böyle süper asabi ve insanlardan nefret ettiğimi hatırlıyorum yani. Böyle şey olarak uykusuzluk yüzünden böyle hani böyle biri sataşsa mesela o an böyle hiçbir şey umurumda olmaz ve onu döverdim. O kadar asabiydim yani.
Orada senin 36 saat çalıştırmaları bir kere en büyük hata.
Değil aslında ya. Şey hani bu sonuçta sana sunulan bir tercih gibi bir şey.
Sen de 36 saat çalışmak
istemiyordun.
Ben o zaman bence sen hata yapmışsın.
Ya bilmiyorum. Sonuçta şey değildi hani bu benim için çok da böyle kötü bir tecrübe değildi açıkçası. Sonuçta uyuyacağımı biliyordum. O yüzden o hani beni şey olarak mental olarak çok düşürmemişti. Bir de iş çalışıyorsun yani. O yüzden sıkıntım yoktu. Böyle ve hani o günün sonunda böyle şey almıştım böyle en son gelen bahşiş böyle şarap vermişlerdi bana bahşiş olarak. Kırmızı bir şarap.
Al sana uyumadığın için.
Yok iyi bahşiş alıyordum zaten. İlk defa şarap almıştım bahşiş olarak. Güzel de bir şaraptı. Oradan konuyu bağlayayım.
İyi bari.
Öyle. Ya ama o işimden memnundum yani. O zaten böyle çok kısıtlı bir dönem için oluyordu. Böyle çok yoğun olan aylarda hani senede bir kere belki iki kere yapabileceğim bir şey. Sürekli yapamazsın zaten. Kronik uykusuzluk çok ciddi bir sorun. O zaman burada da bu bölümü bitirelim. Uykuya da noktayı koymuş olduk. Güzel iki bölüm olduğunu düşünüyorum. Sen
ben
ilkinde
de.
Uyudun biraz ama uyku bölümünü uyuyarak geçirmiş oldun. O zaman buradan selam yolluyor falan. Niye bu kadar böyle saçma sapan şeyi bağladım. Uykunuza dikkat edin. Uyku hijyenine de bir bakın isterseniz hani dediğimiz gibi uyku çünkü çok önemli. Özellikle sporla ilgileniyorsanız sizin için daha da önemli performansınız açısından. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum.
Görüşmek üzere.